Oksident'ten herkese merhaba. Bugün Esma arkadaşımız izne çıktı ve bir sene güzel bir nedenden dolayı aramızda olamayacak. O yüzden yeni bir üçüncümüz var. Mert Söyler. Bugün arkadaşlarım Elif, Zehra ve Mert'le beraber yurt dışından dönmek başarısızlık mıdır sorusu üzerine konuşacağız. Mert, kendini tanıtmak ister misin?
Tabii, teşekkür ederim Ebu Bekir. Ben de Perspektif ekibine yine katıldım da 2 ay gibi kısa bir süre oluyor. Daha öncesinde pandemi döneminde biraz zorluydu. Almanya'da master yaptım bir yapatte sosyoloji alanında. Sonra Türkiye'ye döndüm. Ardından da 2025'in sonunda tekrar bir Almanya macerası çıktı. O yüzden bu gitme dönme hikayeleri biraz bende de olunca ilk bölümde hemen bu konuda beni çağırmak istediler. Umarım Esma'nın yerini güzel bir şekilde doldurabilirim.
Galiba şunu belirtmekte fayda var. Bugün sanırım biraz daha kendi kişisel hayatında Türkiye'den göçmüş birilerinin Türkiye'ye geri dönmesini konuşacağız gibi geliyor bana. Yani mesela işte işçi göçünden sonra 3. neslin diasporadan dönüşü gibi bir şey canlanmamıştı benim aklımda ama siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii.
Şimdi sen böyle söyleyince 80'li yıllarda Almanya'nın teşvikle Türkiye'ye gönderdiği, geri dönüş yaptırdığı göç kökenli misafir işçiler geldi.
Ceplerine para koyup gönderdiği.
Aynen öyle. Kimse onların dönüşünü başarısızlık olarak nitelendirmiyor yani.
Evet. Ya şöyle, hani problem şurada başlıyor bence. Türkiye'de yurt dışına gitmek bir başarı hikayesi olarak anlatılıyor. Ve yurt dışına gitmenin kendisi bir başarı hikayesi olarak anlatıldığı zaman da dönmek bir başarısızlık gibi oluyor. Bir tutunamamanın, orada bir hayat kuramamanın ismi haline geliyor dönüş. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ben burada dahil olayım. Yakın zamanda Türkiye'ye dönmüş, sonra tekrar Türkiye'den Almanya'ya dönmüş biri olarak birkaç bir şeyler söylemeye çalışayım. Ben aslında Almanya'ya çok sonradan geldim. Yüksek lisans için burada Bielefeld'e geldim. Ardından yüksek lisans bitince de Türkiye'ye dönme durumu oldu. Yani burada benim de başarısızlıklarım vardı. Belki burada kişisel başarısızlıkları da saymak lazım dönme konusunda. Almanca yeterince asılmamak. Aslında yüksek lisans sürecinde şöyle düşünüyor insan. Eğitim sürecinde daha doğrusu. Ya zaten ben burada okuyorum. Aşağı yukarı benim burada kalıcı olmamı sağlayan bir şey var ve önümde daha çok yıllar var. Bakalım ondan sonrasına zaten bakarız. Türkiye'ye gidersem de geride dönerim. Zaten bir kere buraya yüksek lisansla gelmişim. Sonrasında da istersem gelirim gibi düşünüyor insan ama hayat her zaman o kadar bazen toz pembe olmuyor benim için en azından. Öyle oldu. Ardından Türkiye dönüşün ardından insan bir düşünüyor. Doktora süreciyle tekrar sonrasında yurt dışına Almanya'ya giderim diye düşünmüştüm. Ama bu süreçte tabii ki kolay olmuyor. Siz başvursanız da artık biraz da globalleşen dünyayla beraber birçok başvurulu. Beni bu süreçten çok şaşırtanlardan biri, bilmiyorum siz aynı şeyleri yaşadınız mı? Önceden hatırlıyorum, yani biraz yaşım yetiyor yapay zeka öncesine de. Bir işe başvurduğunuzda cevap geliyordu. 30 kişi başvurmuş, 40 kişi başvurmuş. Ama sonra bir baktım ki geçen yıllarda bir başvuru yapıyorum. Bu pozisyon için 400 kişi başvurdu bize. Biz böyle bir talep beklemiyorduk. İşte başvurunuz için çok teşekkürler, reddedildi vesaire de. 100'ün altında bir cevap görmedim başvurularım açıkçası. Ya bu yüzden rekabet de çok artmış durumda. Bu yüzden Ebu Bekir, senin dediğin gibi Türkiye'den gitmek bir başarı olarak görülüyor. Globalleşmeyle beraber artık daha kolay belki göreceğe gitmek. Ama bir anlamda da aslında rekabet çok genişlemiş durumda. Özellikle Asya bölgesinden belki de başvuruların sayısı o kadar arttı ki Türkiye'den birisinin başvurudan olumlu cevap alması çok zor gözüküyor. Şimdi tabii ki ben olumsuz taraflarından başladım. Olumlu tarafları da var. Onlara da biraz sonra geliriz. Ama benim aklıma ilk gelenler olumsuz taraflardı. Gitmek isterken başarılı olabilmek artık çok daha zor. Bilmiyorum Elif, sen buraya eğitim için gelmiştin öncesinde. Senin zamanında biraz daha farklıydı sanırım doktora süreçleri, başvuruları. Bir şey de merak ediyorum. Sen Almanca'ya daha çalışıp gelmiştin. Benim dönemimde de şöyle bir olumlu taraf vardı. Almanya'da hala az olsa da bazı yerlerde sadece İngilizce bilerek gelebiliyorsunuz. O yüzden ben İngilizce bilerek gelmiştim. Ama yerel dili öğrenerek gelmek bambaşka bir deneyim bence. Ben aslında biraz Almanya'ya değil de yurt dışına giden biri olarak gitmiştim. Ve benim deneyimlerim bambaşkaydı. Ama senin deneyimlerini merak ediyorum.
Ya ben eğitim göçmeni olarak geldim. Yani Viyana'da 2,5 sene bir başarısız işletme eğitimim oldu. Daha sonrasında oradan Almanya'ya geldim. 16 sene oldu Almanya'ya geleli. Yani hayatımın yarıya yakınını Almanya'da geçirdim aslında. Bir de eğitim göçmeni olarak bir ülkeye gittiğin zaman oradan zaten hani gitme motivasyonu sana süreli bir vize verdikleri için geri dönüş motivasyonun en başta cebinde oluyor. Yani geri döneceksin. Herkes senden onu bekliyor. Okuyup geri dönecek öğrenci diye bekliyor. O yüzden mesela okulu bitirip iş bulman güzel, harika. Olursa olur, olmazsa olmaz ama vatan seni bekler gibi bir bakış açısı var. var geride bıraktıklarında da. O yüzden üniversite okumaya gidip daha sonrasında geri dönenler çok ciddi bir başarısızlık sloganıyla, tezahüratıyla karşılaşmıyorlar bana kalırsa. Kaldıkları zaman da bence çok olağanüstü, wow, çok güzel, ne güzel şeyler başardı falan gibi bir şey olmuyor. Gerçi evet, Ebu Bekir'in de biraz farklı olabilir burada. Sen de okumak için geldin. Sende beklentiler nasıldı?
Şöyle, bence okumak için gelmek de aslında bana bir beklenti oluşturuyor gibi geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela yurt dışına çıkan arkadaşlarla ilgili, mesela Türkiye'dekilerle konuştuğumda, hani mesela birinden bahsederken işte Amerika'ya master'a gitti, orada kaldı. Almanya'ya master'a gitti, orada kaldı. Biraz böyle o eğitim artık şey gibi değil bence. Türkiye'den bir yere eğitime gidip sonra Türkiye'ye dönmek makul bir şey olmaktan çıktı gibi. Yurt dışında, yani iyi üniversitelerin olduğu Avrupa, Amerika gibi yerlerde yaşam maliyetlerinin yüksekliği, bu işin masraflı bir şey olması. Yani insanlar aslında bence yurt dışında eğitimi birçok açıdan yurt dışına yerleşmek için bir yatırım olarak görüyorlar bana sorarsanız. O yüzden ya bilmiyorum istatistikleri var mıdır Türkiye'den yurt dışına eğitim için gidenlerin geri dönme oranları, ama çok yüksek değildir gibi geliyor zorlayıcı bir sebep olmadıktan sonra. Ki şunu da fark ediyorum, yurt dışından dönenlerin hep bir açıklama yapma ihtiyacı oluyor. İşte annem hastaydı, onun için geldim. Şöyle bir şey için dönmem gerekiyordu, o yüzden geldim. Hani bir sürekli bir şey, çünkü insanların aa niye döndünüz ki? Niye kalmadınız orada falan, böyle bir yaklaşım var. Türkiye'den yurt dışında olmak biraz sanırım daha başka görünüyor, ya da komşunun tavuğu kaz görünür mü diyeyim.
Vize almak o kadar zor ki mesela Avrupa ülkelerine, Almanya'ya ya da diğer ülkelere. Öğrenci vizesi bile son zamanlarda çok zorluklarla veriliyor. Uzun zaman sürüyor. Vize başvurusunun sonuçlanması zaten uzun sürüyor. Hatta bu nedenle ilk dönemlerini, ilk derslerini kaçıran öğrenciler bile oluyor. O yüzden hazır böyle bir tırnak içinde kapağı atmışken birçok insanın orada kalması bekleniyor gibi sanki.
Ya evet, bence öyle bir durum var. Bir de öğrenci olarak gitmek bir yerden sisteme ucundan dahil olmak anlamına geliyor. Mesela Türkiye'de yaşayan biri için doğrudan Avrupa'da ya da Amerika'da, Kanada'da falan bir iş bulup gitmek daha düşük bir ihtimal bana sorarsanız. Ama Türkiye'den bir yere işte master için gitmek, çünkü özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde master'dan sonra 6 ay 1 yıl gibi böyle iş aramak için sana oturum veriyor, vize sağlıyor ya da şirket kurmak için freelance falan hizmet vermeniz için. O sisteme bir yerden daha kolay dahil olmayı sağlıyor gibi. Çünkü burada okumuş olmanın otomatik verdiği bir hakkın var olması bence işi değiştiriyor. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Bir yere eğitim göçmeni olarak gittiğinizde, öğrenci olarak gittiğinizde oradaki sisteme dahil değilsiniz. Aslında bence Mert'in tecrübesi de belki öyledir. O master'ı bitirdikten ve iş piyasasına girmeye çalışırken o ülkenin gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü öğrenci olmak buradaki sıkıntılara çok da maruz kalmamak anlamına geliyor bence. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
Doğru, doğru. Öğrencilik benim deneyimimde, yüksek lisans öğrenciliğini Almanya'da okumuş biri olarak konuşayım, çok geri dönüp hatırlayınca güzel zamanlardı ama bir yandan da kendimi çok limboda hissettiğim bir zamandı. Çok arada kalmış hissettiğim bir zamandı. Çünkü ben burada kalıcı mıyım? Ama Elif'in dediği gibi direkt aslında dönüşüm en baştan dokümente edilmiş bir durumda. O yüzden eğitim için gitmek zor bir süreç. Bence eskisine göre daha zor bir süreç. Daha açıkçası limboya dönüşmüş bir süreç. Çünkü zaten öncesinde iş piyasasında bir açık belirliydi ve oraya girmeniz, açıkçası zaten eğitim sistemine girdiğiniz zaman biraz o yola girmiş gibi oluyordunuz. Ama şimdi bir ülkede eğitim almanız illa o ülkedeki iş piyasasında bir açığı kapatacağınız veya orayı dolduracağınız anlamına gelmiyor. Ki açıkçası burada biraz değişen üniversite sisteminden de bahsetmek gerekebilir sanki. Yani Almanya'da durum biraz daha farklı, özellikle sayısal alanlarda belki okuyorsanız daha kolay olabilir durum, ama zaten global öğrencilere gittikçe üniversiteler daha fazla ağırlık veriyor. O yüzden iş piyasasıyla üniversite yapısı arasında zaten açılmış bir fark var. Yani o üniversite zaten direkt iş piyasasına eleman yetiştiriyor gibi bir durumda değil artık. O yüzden çok çok daha zor olduğunu düşünüyorum eğitim için gelip sonrasında kalmanın. Dönme süreci de tabii ki, yani özellikle bu son dönemlerde Ebu Bekir sana beni yazmıştın, VFS dosyası globalde patlayan bir dosya olarak vize konusu çok büyük bir sıkıntı tabii ki bu geri dönüş süreçlerinde. Sadece bir bürokratik meşakkatı çok büyük bir yere gidebilmenin. Tabii biraz kişisel istisnalar var. Benim durumumda sonrasında aileden gelen sebeplerden dolayı bir Romanya vatandaşlığı durumu oldu. O yüzden ben açıkçası çok ayrıcalıklı bir noktadan konuşuyorum. Dolayısıyla bu vatandaşlığı aldıktan sonra istediğim an gidebilme, istediğim an zaten gitme özgürlüğüm vardı. Ama öbür türlü durumda daha öncesinde bir iş bulmanız veya bir eğitim kurumunda öğrenci olarak kabul almanız vesaire gibi durumlar gerekiyor. Ondan sonrası zaten yola çıkabiliyorsunuz. Ama evet, Avrupa dışındaki insanlar biraz bu durumda ikinci sınıftalar.
Ya bir de şöyle bir durum var. Meseleyi biraz daha dönme tecrübesine çekecek olursak, yani bana şey gibi geliyor. Göçü özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya yani batıya göçü biraz böyle şey gibi görüyor insan. Yani göç edenleri sadece ekonomik varlıklar gibi görüyoruz bence çoğu zaman Türkiye'de. Bu insanların işte daha iyi hayat şartları, daha değerli bir para, birçok şeye daha kolay ulaşım, bunun içinde sanata daha kolay ulaşmak, teknolojiye daha kolay ulaşmak, bir eve, arabaya belki daha kolay ulaşmak. Hep bunlar üzerinden okuyoruz gibi geliyor ama hani bu işin yalnızlık boyutu, entegrasyon boyutu, aileden uzakta olma boyutu, bunları biraz boşluyoruz gibi. Mesela bizim geçen bölümümüzde işte gurbette çocuk yetiştirmek üzerine konuştuk Elif ve Esma'yla. Yani mesela aileden uzak çocuk sahibi olma tecrübesi bence başlı başına, çocuğum yok ama, çok zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum. Ya da orada çocuk yetiştirmek falan. Ya bu işin bence birçok ayağını görmezden geliyor Türkiye'ye dönmeyi başarısızlık olarak görenler ve bir de yurt dışına gitmeyi artık şöyle algılamıyor toplumumuz. Eskiden biraz şöyleydi. Yurt dışına gitti, birkaç yıl çalıştı, para kazandı, bir şey yaptı, tecrübe edindi, dünyayı gördü ve geldi. Ve bu saygı duyulacak bir şeydi. Ama sanki ki son 10 yıldır bu o kadar da saygı duyacak bir şey değil. Biraz böyle işte beceremedi, yapamadı, tutunamadı, entegre olamadı, sosyalleşemedi. Şey algısı var bir de. Ya oraya gidiyorlar, Türklerle takılıyorlar. Tabii o zaman Almanya'da olmanın ne anlamı var? Türkiye'ye dönüyorsun falan gibi bir algı var.
Ama neden öyle düşünüyorlar Ebubekir? Çünkü kimileri Türkiye'den giderken o kadar büyük bir şaşa ve arkalarında bıraktıkları şartları, toplumu böyle yerin dibine sokarak sanki gidiyorlar ki hani orada böyle bir çok toksik bir durum ortaya çıkıyor. Herhangi bir toplumsal süreç, bir insanın işte bireysel kararı bir yerden bir yere gidiyor gibi değil de bu ülkede yaşanmaz, şöyle böyle falan, artık terk ediyorum, kurtuluyorum buradan, özgürlüğüme kavuşuyorum, bıktım falan gibi bir motivasyonu ilan ederek giden insanların biraz böyle hani orada Almanca'da böyle şeyden Schadenfreude derler, böyle başına kötü bir şey gelmesinden mutluluk duymak. Türkçe'de de vardır kesin öyle bir kelime. İnsanlar da bekliyorlar yani bunun da başına bir şey gelsin de bütün o ettiği lafları bir yutsun falan gibi bir garip bir durum ortaya çıkıyor. Yani hem giden için çok kötü bir durum ortaya çıkıyor, hem arkasında bıraktıkları için, aile, akrabaları falan için kötü bir durum ortaya çıkıyor. Ve sonrasında da o şey gerilimini, yani ben bu şekilde giden insanlara da çok üzülüyorum. Çünkü o insanlar için de geldikleri ülkedeki o alışma süreci çok normal bir şey olmanın dışına çıkıyor artık. Onlar için de bir performans baskısıyla başlıyor buradaki hayatları. Yani şey diyor, yani arkamda bıraktığım köprüleri o kadar yıktım ki burada yani başka bir alternatif yok. Burada tutunmak zorundayım diyor. Şimdi böyle bir motivasyonla da düşünsene. Kötü iş şartlarıyla karşılaşabilirsin dünyanın her yerinde. Kötü konutlara gidebilirsin. Kötü bir şehirde yaşamaya başlayabilirsin. Ne bileyim, kötü insanlarla pek hoşuna gitmeyecek. Konforsuz durumların içerisinde yer alabilirsin. Böyle bir durumda bütün bunları tolere etmenin, biriktirmenin, mecburum, katlanmam lazım, başka bir alternatifim yok. Bu sefer de sen arkanda bıraktığın o şartları burada yeniden üretmiş oluyorsun kendi açından. Yani işte değişen bir şey olmuyor senin nezdinde gibi bir durum. O yüzden yani bu özellikle de şimdi şey verelim, biraz saldırıya açık hale getireyim bu konuyu. Özellikle de ekspatlar. Yani ekspat olarak isimlendirilenler diyeyim. Normal böyle garibim yurdun göçmen insanı, zanaatkarı, işçisi falan değil de özellikle ekspatlar Ebubekir karşı çıkacak şimdi bana. Ya sanki böyle bir hani şey, yani bütün dünya beni arıyordu, bütün dünya beni bekliyordu, şimdi gidiyorum bu ülkeye ve sonra da hani karşılaştığı bütün o konforsuz durumlar karşısında müthiş bir hayal kırıklığı falan. Bilmiyorum, genel olarak oradaki bu tarz insanların, bu kesimin göç yönetiminde bir gariplik var gibi geliyor bana yani.
Yani bir şey söyleyeceğim burada. Sen bir ekspatlara attın suç ama sence mesela bu hikayede gurbetçilerin suçu da çok büyük değil mi? Neden diyeceksin? Çünkü...
Ebubekir, gurbetçileri nasıl koruduğumu çok iyi biliyorsun. O yüzden...
Hayır, biliyorum, evet, ben de gurbetçilerle bir sorunum yok ama kastım şu, 1960'lardan beri şöyle bir anlatı inşa edildi Türkiye'de. Orada şartlarımız çok iyi. Hani Mercedes'le yazın izine gitmek vardır ya, o sarı Mercedes filmi. Ve şöyle bir şey oldu. Gerçekten Almanya'da, Avrupa'da, Fransa'da, Hollanda'da çok zor şartlarda çalışıp o Mercedes'i alıp sırf o köye götürüp o havaya atabilmek isteyen insanlar topluluğu vardı. Bence Almanya'ya gitti, hani böyle Mercedes alamayanın herhalde orada iyi çalışmıyor falan gibi algılandığı bir Türkiye vardı. Bence işin bu kısmını da biraz düşünmek lazım. Yurt dışında olmayı, Batı Avrupa'ya çalışmaya gitmeyi hızlıca zenginleşme olarak hep kodlandı. Böyle bir algı inşa edildi ve bu Türkiye'deki insanların kendi kendine inşa ettiği bir algı değil gibi geliyor bana. 60'lardan başlayan o göçün de biraz sonucu gibi geliyor ve bu şimdiye has bir şey de değil bence dönmenin başarısızlık olarak görülmesi. Ya gerçekten orada Mercedes'i alamayanı başarısız olarak görüyordu bu toplum. Çünkü öyle bir şey olduğuna inanılıyordu yani Almanya'da.
Ama o zamanın Almanya'sında da Mercedes alamayan gerçekten başarısızdı yani. Onu da söylemek...
Markın mark olduğu zamanlar.
Markın mark olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Wirtschaftswunder, yani ekonomi ekonomi harikası bir ülke 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve gerçekten taşı sıksan mark akıyor. Yani hani her tarafından iş bulmaman mümkün değil. İşte işsizlik oranları çok düşük. Düşük derken yani hani şey, enflasyon oranları çok düşük. İşsizlik demeyeyim şimdi oradaki sayıları.
Fransızların Trente Glorieuse dediği böyle o görkemli 30 yıl hani.
Yani evet hani 60'lı yıllardan sonra 70'li yıllar, 80'li yıllar falan hani o artık Almanya'nın yeniden inşa edileceği, her yerde bir yapılacak işin olduğu ve sermayenin de olduğu bir dönem orası ve insanların sadece çalışmaya gelmiş insanlar, sosyalleşemiyorlar. Çalışmak dışında başka yapacak bir şeyleri de yok. Gurbetçileri kastediyorum. Ve çalışıyorlar dediği gibi ve parayı da kazanıyorlar. Ama şimdi mesela o senaryodan, o dönemin o sahnelerinden hareketle Almanya'ya kıyasladığında yani enflasyonun çok yüksek olduğu, ekonomik anlamda yani böyle işverenlerin ellerini kafalarının arasına koyup ne yapacağız falan diye kara kara düşündüğü, koalisyon sarsan falan bir dönemdeyiz. Yani borçlanma, devletin borçlandığı bir dönemdeyiz. Milyarlarca euro borçlandığı. E şimdi Almanya da eski Almanya değil Ebu Bekir.
Ya bu gurbetçilerin eurodan önce çok iyiydi her şey.
Kesinlikle.
Falan işte frank zamanı neydi be falan, bu şeyler beni biraz bitiriyor. Ya ben şöyle düşünüyorum. Global olarak dünya bir yerlere gidiyor. Borçlanma dediğimiz şey dünyanın her yerinde borçlanmanın zirveye ulaştığı bir dönemdeyiz. Bu Almanya'ya has değil, Fransa'ya has değil, oraya buraya has değil. Her yerde aynı şey. Evet, bir dönem paranın daha değerli olduğu, çalışarak bir şeyler, mülk sahibi olmanın daha kolay olduğu bir Almanya vardı, bir Fransa vardı. Ama aynı dönemde bunlar Türkiye'de de daha kolaydı gibi geliyor. Yani mülk sahibi olmak dünyanın her yerinde zorlaşıyor gibi. O yüzden burada benim aslında daha odaklanmak istediğim şey, yurt dışına gitmenin bir başarı olarak inşa edilmesi çok yeni bir şey değil gibi geliyor. Bu biraz o işçi göçü zamanında ufak ufak başlamış bir şeydi zaten. Sadece işte son 10 yılda giden ekspatlar yurt dışına gitmeyi çok bir şey zannettikleri için ve arkalarında kalan şeyi de çok kötüledikleri için işte böyle bir algı var. Bu yüzden de geri dönene başarısız gözüyle bakılıyordan ibaret değil gibi geliyor sanki.
Evet evet, yani bu yorumuna katılıyorum. Yani ben de şimdi ekspatlara saldırdım ama ekspatlarda çok popüler bir konu olduğu için insanın saldırısı geliyor yani böyle.
Biraz reyting olsun.
Rating nedeniyle. Ama gerçekten mesela ben sosyal medyada bilmiyorum Mert sende durum nasıl ama Türkiye'de işte beyaz yakalı, mühendis, doktor falan üst orta sınıftan gelmiş olduğu belli olan ve Almanya'da yeni kredi başvurusunda bulunduk. Biliyor musunuz Almanya'da çöpleri şöyle ayrıştırıyor. Hani Almanya'daki hayata dair vloglar çeken insanları çok ilgiyle takip ediyorum. Beni çok cezbediyor yani onların içerikleri ve orada hani bir hafif mütebessim izliyorum yani bütün gurbetçiler adına. Biraz gurbetçilerin de öyle izlediğini tahmin ediyorum. Çünkü altında şöyle yorumlar da görüyorum. Özellikle bazı yeni gelenler, beyaz yakalı göçmenler, expat dedikleri. Böyle gurbetçilerin zaten senelerdir burada yaptığı, ne bileyim artık o işin ustası olduğu şeyler hakkında. Arkadaşlar biliyor musunuz? İşte Almanya'da böyle bir şey var falan diye paylaşımlar yapıyorlar. Ve altına yorumlar geliyor bir sürü gurbetçiler. Orada bir linç ediyorlar birbirlerini falan. Bu eski göçmenle yeni göçmenin karşılaşması çok ilgi çekici bir şey. Yani. O yüzden demin expatlara saldırdım ki biraz böyle hani o gerilimi de ilgi çekici bulduğum için.
Oradaki hikaye biraz şey gibi, misafir misafiri sevmez, ev sahibi hiçbirini sevmez hikayesi.
Doğru ama bir yandan şöyle de düşünüyorum açıkçası. Bu göç hikayesi biraz kendi fanusu içerisinde kendini sürekli belli zaman aralıklara tekrar eden bir şey gibi geliyor bana. Hem gidilen ülkenin hem de gelinen ülkenin kontekstine bağlı bir şekilde. Biraz onları belki farklı okumak lazım diye düşünüyorum. Şimdi bir de çoğunlukla şimdiye kadar göç edeni çeken etkileri konuştuk açıkçası. Ama göç edeni iten etkileri de biraz belki değinirsek. Son zamanda bu ekspatlar arasındaki en yaygın hissiyatın ben biraz şu olduğunu düşünüyorum. Şimdi sizin anlattıklarınız örnekleri de kafamda kategorize etmeye çalışıyorum. Biraz Webergen bir devlete özlem hasreti. Bilmiyorum katılır mısınız? Sanki sadece bir şey bile, kurumsallığa bir özlem. Yani bahsettiğin gibi burada çöpe ayrıştırıyorlar. Yani bu şoku ben de yaşadım biraz. Biliyordum bunu ama yine de gidince işleyen bir şey olduğunu görmek ilginç geliyor sana. Çünkü burada işleyen bir kurumsal yapı var. Kuralları koyulmuş. Sizin önceki bölümlerde bahsettiğiniz gibi aslında bir hukuk devleti yapısı çizilmiş sınırlarıyla beraber. Ve bu sistem kendi içerisinde aksaklarıyla da olsa bir şekilde işliyor ve sadece kural olsun diye koymamış. Gerçekten insanlar buna çok da bir zorlama olmadan ayak uyduruyorlar. Neden ki? Yani aslında böyle olması gerekir ama çoğu yerde böyle değil diye bir şaşkınlık hissi olduğunu düşünüyorum arkasında bunun. Bahsettiğimiz aslında çoğu expatler orta sınıf insanlar. Bahsettiğiniz gibi aslında genel olarak bütün dünyada orta sınıfın alım gücünün azaldığından bahsedebiliriz tabii ki. Fakat bu alım gücünün azalması her yerde oluyor. Ebu Bekir'sin dediğin gibi ama her yerde aynı şekilde ve aynı hızda işlemiyor bence. Türkiye özellikle son yıllarda orta sınıfın alım gücünün fazlasıyla eridiği bir yer olduğu için belki de bu anlamda itici faktörün çok daha güçlendiğini söyleyebilirim ben en azından kişisel deneyimimden. Yani konuşuluyor ya, Türkiye'de zaten eline aylık bir maaş geçiyor. Uzun vadeli yatırım yapma imkanın var mı, hayallerin var mı? Yok. Yani ev alma hayalin var mı? Yok. O zaman git kahve iç bari, paranı seni mutlu edecek şekilde harca. Azalsa da en azından Türkiye dışında bir yatırım yapma, bir gelecek kurma hayalinin ve düşüncesinin en azından biraz daha güçlü olduğunu düşünüyor bence insanlar. Bu da dönüşteki hayal kırıklıklarını güçlendiren faktörlerden biri diye düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısınız?
Yani ben katılıyorum. Özellikle de söylediğin ilk kısım daha çok ilgimi çekti hatta. İnsan stabilite isteyen bir varlık. Doğamızda bu var gibi geliyor bana. Hatta hani doğanın birçok yerinde bu stabilite arzusunu görüyoruz bence. Hani fizikte eylemsizlik vardır ya, bulunduğu konumu koruma isteği maddenin. İnsanda öyle bir yanı var bence ve bu stabilite ihtiyacı özellikle Türkiye gibi devlet ile toplum arasındaki sınırların çok bulanıklaştığı, çok geçirgenleştiği ve devletin kendi kurallarıyla her zaman işlemediği bir toplumdan gelen insanlar için bence Almanya'daki, işte Fransa'daki bu belirlilik, devletin çok belirli bir alanda yer alması bir güven hissi oluşturuyor. Buna inanıyorum. Şöyle bir sıkıntı var bence. Yani son 10 yılda özellikle 2018'de bir kriz başladı. En azından resmi söylem öyle. Krizden dolayı erken seçim falan yapılmıştı. 2018'den beri Türkiye'de ekonomik anlamda çok gelgitlerin olduğu bir ülke ile karşı karşıyayız. Bu İnsanı yoran bir şey. Sürekli yarın ne olacağını bilememek. Bir sabah uyanıyorsun, dolar, euro, döviz işte uçmuş ve döviz borcun var ve bir anda çok fazla borçlu hale geliyorsun. Bir şey oluyor. Ya bu beklenmediklikler, bu sürprizler, kötü sürprizler bence insan psikolojik açıdan gerçekten yoran bir şey. Ve bunun bir etken olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey de var. İnsanları Türkiye'den iten sebepler üzerine çok konuşabiliriz zaten. Yalnız Türkiye'nin şöyle bir özelliği de var gibi. Türkiye bir de gidemeyenlerin ülkesine dönüşmüş durumda. Gidenler gidiyor ve kalanlar da bir sürü kişi gitme arzusu olan ama gidecek imkanlara sahip olamadığı için öfkeli insanlar var gibi geliyor. Ve bu yüzden de geri dönene başarısız görmelerinin sebebi benim sahip olamadığım bir imkan ve sen bu imkana sahiptin ama işte orada tutunamadın ve geri döndün. Sana yazıklar olsun gibi bir algı var sanki. Birçok insan gitmek istiyor Türkiye'den. Yani tanıdığım insanların bir kendi yaş grubumda, benim yaş grubumda ben şu an 31 yaşındayım ve sanki 25-35-25-40 yaş aralığındaki insanların belli bir eğitim seviyesine sahip, belli işlere sahip insanların büyük çoğunluğu Türkiye'den gitmek istiyor gibi geliyor ve gidemeyenlerin de bir öfkesi var geri dönenlere sanki. Ben gidemedim, sen gittin ama beceremeyip geldin gibi bir yaklaşım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Ya, Türkiye biraz göç veren ülkeye dönüştü falan diyoruz ya. Türkiye daha çok bence gidemeyenlerin ülkesine dönüştü gibi geliyor.
Tam bununla alakalı Besim Can Hoca'nın yazdığı 2022 yılında Gidemeyenlerin Ülkesi 2.0 Beyin Göçü Değil Duygu Göçü diye perspektifte çok tartışmalı bir makale var. Besim Hoca orada yüksek niteliklerin göçünden bahsediyor ve bu bahsettiğin faktörlere biraz da değiniyor. Vallahi billahi bu ülkeden artık çekip gideceğim diyenlerin biraz o duygusal motiflerine değiniyor. Yani şöyle, Mert'in de bahsettiği göçün en ilkel teorilerinden bir tanesi hani itici faktörler, çekici faktörler. Herkes için çok farklı ve duygusal motiflerinin olması insanların yani buradan çekip gideceğim artık demesi çok anlaşılır bir şey, evet. Ama öbür taraftan da yani yine karşı çıkacaksın Ebu Bekir ama mesela Almanya gibi ülkelerin de ekonomik stabilite anlamında mesela otomobil sektöründe çalışan birisi olsaydı büyük bir ihtimalle bu kişi Almanya'da şu anda çok büyük bir varoluşsal kriz yaşardı.
Ama bence çok yanlış bir kıyaslama yapıyoruz gibi geliyor. Almanya'da da enflasyon var falan diyebiliriz ama Almanya'nın enflasyonu kaç enflasyon Almanya'da? %10 mu? Türkiye'de biz 3 haneleri gördük son yıllarda. Doğru kıyaslama değil ve Almanya'nın en enflasyonlu hali bizim Türkiye'de enflasyonumuz da hiç yok dediğimiz dönemler gibi. Türkiye'nin enflasyon en iyi dönemlerinde hedefi %7 falan da arkadaşlar. O yüzden mesele zaten Almanya'nın, Avrupa'nın rüya bir hayat sunması değil. Türkiye'den daha iyi olması ya da Türkiye'nin iyi olduğunu düşündüğümüz zamanlara benzemesi bence.
Şöyle diyebilirim. Evet, anlıyorum. Daha iyi bir hayattan bahsediyorsun ama işte buraya gelen insanlar da bu sefer şeyle karşılaşıyorlar ya, işte ırkçılıkla karşılaşıyor ekonomik olarak. Yani şöyle anlatayım sana. Mesela adam diyor ki ben Almanya'ya gitmek istiyorum. Çünkü diyor benim çocuğum burada güvenli değil diyor. Benim burada iş yerim var diyor. Ben aslında diyor ayda diyor işte ne bileyim 100-120 bin TL maaşım var. Kazanıyorum. dükkanım var, işletmem var. Para sıkıntım yok. Para için ben diyor Almanya'ya gitmek istemiyorum ama diyor çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmak istiyorum diyor. Bunun için Almanya'ya geliyor şimdi. Geliyor, daha sonra da çocuklar mesela okulda bir kere Almanca bilmeyen çocuklar bir sene, iki sene boyunca uyum zorluğu yaşıyorlar. Çocuk Almanca öğrenemiyor, dışlanıyor. Okulda mobbing, akran zorbalığına uğruyor falan filan. Kendisi Almanya'nın bürokrasisinin içerisinde bir tane kıytırık, hani e-devlet gibi bir sistemin içerisinden gelip herhangi bir tane kağıt için iki hafta boyunca mektup beklediği falan bir sisteme geliyor. Tamam, elbette yine Türkiye'deki hani o ekonomik şeylerle kıyaslanabilir engeller değil bunlar. O bürokrasinin içerisinde sıkıntı sıkıntı başvuruyor, geliyor mektup bilmem ne falan. Ve sonra iş yerindeki ortamlara da bakıyor. Kollarını açıp sıcak bir ortam yok. Arkadaşlık ilişkisi yok. Dostluk, komşuluk ilişkisi yok vesaire. Böyle bir durumda da elbette yine aynı hoşnutsuzluk devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o mükemmel, ütopik, harika ülke diye bir şey yok. Hiçbir yerde yok dünyanın. O yüzden gidiş bir zafer değil, dönüşte bir başarısızlık değil demek istiyorum. Kastettiğim şey yani Türkiye'de o kadar kötü değil falan gibi bir şey demiyorum. Ya da Almanya'da berbat, iğrenç falan demiyorum. Sadece hani itici faktörler, çekici faktörler sonucunda bir karar veriyorsun. Bir ülkeye gidiyorsun ve sonunda karşılaştığın manzara hiç beklemediğin faktörler üzerinden seni çok hayal kırıklığına yeniden uğratabiliyor.
Kesinlikle katılıyorum ben buna. Şöyle bir durum var. Bence göç etmeden önce çok etraflıca düşünemiyoruz gibi geliyor bazı şeyler. Yani hiç beklemediğimiz, hiç önemsemediğimiz gündelik hayatımızda, kendi ülkemizdeki bazı şeylerin eksikliği böyle bir anda insanın suratına çarpabiliyor. Ve bu tarz küçük şeylerden dolayı, küçük şeyler de değil bu arada yani bence de. Mesela zaten Türkiye'deki algının sorunu bu konuda şu bence. Ya orada kendime göre arkadaş çevresi bulamadım ve bu yüzden döndüm. Nasıl dönersin ya falan diyor insanlar. Abi hani insan sosyal bir varlıktır ve uygun bir çevre, kendisini iyi hissedeceği bir çevre ihtiyaçlar hiyerarşisinde bence çok önemli bir yerde. Sadece daha değerli bir para kazanıyorum diye orada kalmak makul bir şey değil. İşte meseleyi çok ekonomik açıdan ele alıyor sanki insanlar.
Doğru. Yani bence de bu bir insan dönüşündeki haklı paylardan biri de büyük kısım. Biraz da belki ne olarak adlandırabiliriz? Türkiye'deki insanların alışkın olduğu, içinde bulunduğu belki Akdeniz kültürü, Orta Doğu kültürü, daha samimi ilişkiler ne kadar burada arkadaşınız olursa olsun bazen olmuyor.
Tabii Alman soğukluğuyla karşılaşmak insanı biraz rahatsız ediyordur.
Evet, ya bu biraz kişilik de meselesi bence. Özellikle böyle samimi ilişkilerden, geniş ailelerden hoşlanıyorsanız ne kadar çok arkadaşınız olursa olsun Almanya gibi bir yerde yine de zorlanırsınız bence bir tık. Ama biraz da dediğim gibi kişiden kişiye değişiyor bu durumlar. Özellikle belki de küreselleşmeyle beraber zaten her farklı kültürü daha önceden biraz tatmış oluyorsunuz. Yani sadece Türkiye kültürü içerisinde doğup biliyorsunuz tabii ki. Ama sonra birçok faktörden, birçok kültürden de etkileniyorsunuz. O yüzden öyle düşünüyorum. İlla kendi kültürüne hasret kaldığın için mi dönüyorsun? Hayır, çünkü bazen insan kendi kültürüne de yabancılaşabiliyor. Bu sadece Türkiye'nin kendi koşullarından da kaynaklanıyor, siyasi durumlarından. Ama bazen çevresel faktörlerden, dış etkenlerden dolayı bazen bulunduğunuz ülkeye, kendi memleketinize de yabancılaşabiliyorsunuz. Benim bazı deneyimlerimde durum böyleydi. O yüzden kültürün artık eskisi kadar çok önemli bir faktör olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası gitmek ya da gelmek konusunda. Ama bence de gitmek bir başarı mı, dönmek bir başarısızlık mı değil. Yani çünkü çok faktör var içerisinde. Ya bir de Ebu Bekir'in dediği gibi karşılaştırma yapmak o kadar zor ve çok şey ki arada o kadar büyük bir kontrast var ki Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman tabii ki diyecek şeyler net oluyor. Ama belki daha benzer durumları karşılaştırsaydık birbiriyle tabii ki dönmek bir başarısızlık olmazdı ama diğer tarafta da durumlar bazen çok sertleşebiliyor Türkiye'de. Bir de yani biraz da olumlu taraflarından bakarsak artık Türkiye'ye döndünüz değil. Yani kendi memleketinize. Yani illa her şeyi orada bırakmak zorunda değilsiniz. Almanya'dan döndünüz var. Varsayalım oradaki edindiğiniz networkler, bağlantılar, eğitimler. Artık biraz da uzaktan çalışma metotlarıyla, uluslararası şirketlerle beraber çok daha sermayeye dönüştürülebilir aslında. İşinize yarayabilir şeylere dönüşebiliyor. Ve özellikle bahsettiğimiz örneklerin hepsi neredeyse beyaz yakadandı. Almanya'dan döndüğünüz değilim. Bunlar aslında kaybettiğiniz yetenekler, kaybettiğiniz bilgiler hiçbir değil. Hepsini kullanabilirsiniz biraz da böyle olumlu tarafından bakarsak. Bir de bir yandan şunu da eklemek istiyorum. Bence Türkiye'den nereden gittiğiniz ve nereye döndüğünüz de çok önemli. Ben hayatım boyunca İstanbul'da yaşadım ve aslında biraz da İstanbul'dan gitmek istiyordum. Yani çünkü o hayatın yoruculuğu, o hayatın stresi, trafiği, koşuşturmacası o insanı o kadar boğan bir hale dönüyor ki.
Yani Almanya yerine Ankara'ya da gidebilirdim mi diyorsun Mert?
Tam olarak öyle aslında. Birkaç kere Ankara'da bulunma şansım oldu. Birçok kere düşündüm aslında İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gitmek lazım. Ankara'da hayat var, Ankara'da sakinlik var, huzur var. diye düşünüyor insan. Belki de Ankara'dan İstanbul'a dönmek de başarısızlık sayılabilir. Özel konteksti içinde.
Ya ben söylediğin şey kesinlikle doğru. Hani aslında edindiğin tecrübeyi yine mobilize edebilme imkanın her zaman oluyor eğer bunu yapmak istersen bence Türkiye'de. Bir de şöyle bir durum da var. Elif'in konuşmanın başında dikkat çektiği performans kaygısı bence bu konunun en büyük özeti gibi bir şey aslında. Çünkü mesela en basitinden Erasmus'a giden arkadaşlarımızla bile böyle konuşurken bundan yıllar önce işte orada kimlerle takılıyorsun? Türklerle mi yabancılarla mı? Türk arkadaşlarla çok takım. Niye gittin ki o zaman? Hani böyle bir şey vardır ya. Yani yurt dışına gidince sürekli kendisi öyle hissediyorsunuz. Türk komünitesiyle çok fazla şey yapmayayım. Yoksa Türkiye'den niye gitmiş olayım ki? Hani bir anlamı olmaz. Yabancılarla sosyalleşeyim falan. Bazı arkadaşlarımda böyle gereksiz bir baskı görüyorum üzerlerinde. Adam hani sırf bu baskıdan dolayı sürekli yabancılarla arkadaş olmaya çalışıyor. Sakin ol ya. Kendini nerede iyi hissediyorsan, kimle iyi hissediyorsan onlarla bir hayatını sürdürmeye çalış onun yerine.
Bu sizin söyledikleriniz bana şeyi de hatırlattı. İstanbul'dan Ankara'ya gitmek meselesiyle alakalı olarak. Aynı performans baskısı bence İstanbul'un trafiğinden, keşmekeşinden kaçıp bir Ege köyüne yerleşen ve tavukçulukla ilgilenen insanların üzerinde de var. Yani onlar da İstanbul'u terk ediyorum artık, çiftçilikle uğraşıyorum falan diyen insanın da arkasında bıraktıkları biraz ulan senin bütün tavuklarını sansarlar yesin de bir görelim falan gibi böyle bir beklenti içerisine giriyorlar sanki. Bu biraz daha böyle herhalde giden insanın arkasından arkada kalanların neyi çekememezliği desem şimdi çok ağır olacak ama biraz böyle hafif bir yani bu kadar kolaydıysa biz niye yapmıyoruz özleminin biraz gıcık bir şekilde ifadesi herhalde. Aynı şey yurt dışına gidenler için de söz konusu. O yüzden ben yine expatlara şey yapacağım. Öyle demeyin. Neden biliyor musunuz? Acayip iyi medya tüketicileri. Bütün forumlarda, bütün sosyal medya hesaplarında, bütün podcastlarda sürekli expatların sorunları falan var. Şimdi bu bölümü de expatlar dinlerlerse eğer bana gıcık olmasınlar diye onlara şöyle bir çağrıyla kapatmak istiyorum sözlerimi. Yani bu kadar da performans baskısı hissetmeyin üzerinizde. Her şey olacağına varır. Her şey olacağına varır. Yani gidersiniz, bakarsınız. Almanya içerisinde başka göç de mümkün. Yani belki Almanya içerisinde de bu İstanbul Ankara örneğindeki gibi çok ciddi bir makas var orada. Yani Köln'de yaşamakla Baviera'nın ufak bir köyünde yaşamak arasında devasa bir fark var. Yani çok büyük şehirlerde yaşamakla ufacık köylerde yaşamak arasında. Dolayısıyla hani böyle bir çok büyük bir mesele, bir ölüm kalım meselesi haline getirmeden daha sağduyulu gidişinde dönüşünde normal olduğunu düşünerek hayatınıza devam edin derim.
Yani Elif sen madem bir ekspat gurbetçi karşıtlığı kurmak istiyorsun, bu çatışmayı bu kadar istiyorsun, ben de gireyim o işe. Şöyle bir şeyi görüyor musunuz hiç? Ben sık görüyorum, o yüzden size de sormak istedim yani. Ekspat dediğimiz kitle yurt dışındaki sürelerini sürekli kendilerinin gurbetçilerden farklı olduğunu ispatlamaya çalışarak geçiriyorlar gibi. Mesela bir işte oranın yerlisiyle bir Almanla Fransızla konuşurken onun benim de Türk arkadaşlarım vardı çocukluktan falan filan. Biz onlar gibi değiliz. Biz o işçi göçüyle falan. Sürekli böyle bir ben kalifiyeyim ispatlamaya çalışması böyle bir şey fark ediyor musunuz?
Var var tabii ki böyle bir durum var.
Mert sen ekspat mısın?
Düşünüyorum. Kendimi ekspat olarak sınıflandırırım herhalde. Çünkü ben buraya göç ettim. Evet, profesyonel gerekçelerle göç ettim. Çok Almanca bilmeden, Almancam zayıf bir durumdayken göç ettim. Ki ayrıca ailemde geçmişte beni buraya bağlayan bir faktör yok. Ailemden herhangi birisi Avrupa'ya, yani bırak Almanya'ya, Avrupa'ya göçmemiş. O yüzden kendimi expat olarak sınıflandırırım herhalde. Ki hala da aslında biraz da hem Türkiye'de işte hem burada online bazı işlerde yer alıyorsun. Biraz artık ister istemez de expat olmaya zorluyor durum. Çünkü Türkiye'den gittim tamam ama Türkiye'deki bazı bağlantılar, işler. Bir de bizim medya sektöründen dolayı zaten biliyorsunuz birçok iş aynı anda olmak durumunda, aynı anda yapılmak durumunda. O yüzden gitseniz bile zaten oradaki bazı işler devam ediyor. Veya buraya gelmeden de bazen buradaki işleri yapmaya başlayabiliyorsunuz. O yüzden kendimi expat olarak sınıflandırırım. Evet ama yani dediğim gibi benim çok bir hareket kabiliyetim vardı zaten hukuki anlamda pasaporttan dolayı. O yüzden zaten Avrupalılar bu konuda expat olmakta. İstediği zaman expat olabilirler, istediği zaman da memleketlerine dönebilirler. O yüzden bir sıkıntı yok.
Peki sen neden tırnak içinde memleketin olan Romanya'ya gitmek yerine Almanya'ya geldin?
Yani o çok detaylı bir konu. Yani çünkü tartışılabilir orası. Ben bu pasaportu almayı hak ettim mi, hak etmedim mi? Yani şeyde 1920'ler 40'lar arası sınır değişiminden dolayı Romanya hükümetinin sağladığı bir hak bu. Yani dilini öğrenmeden, kültürünü öğrenmeden hukuki olarak bir hak kazandım. O yüzden bu kağıdı aldım ama bu kağıt benim cebime koyduğum bir şey sadece. Bir performans gerçekleştirmem lazım aslında memleketimin orası olması için. Çünkü orayı bilmiyorum. Hiç gitmedim. Hiçbir bağım yok. Ama öyle kağıt üstünde gerçekleşmiş bir şey sadece. Ama ben de şöyle kapatayım sözlerimi. Elif'in dediği söz güzel bence de. Gitmek de bir başarı değil, dönmek de bir başarı değil. Yani biraz da ne istediklerinizle bağlı açıkçası. Bir yerde yaşamak isteyip buraya gidip dönüyorsanız, ona da adını koyalım. Biraz da başarısızlıktır bu tabii. dönmek durumunda kalıyorsunuz. Ama bu birçok faktörden kaynaklanabilir yani. Bu olmadı, o yüzden sen başarısızsın diye bir gerekçe koymak çok zor. Ama özellikle bence de altın çizilmesi gereken bir nokta sosyal faktörlerden dolayı Ebu Bekir'sin dedi. Bence çok doğru. Dönmek gayet normal karşılanması gereken bir şey. Yani çok geniş bir arkadaş çevresine alışkınsanız gittiğiniz ilk gün bu hayatınızda en büyük zorluk olmaya başlayacak muhtemelen. Yani konuşamamak, arkadaş çevresiyle sosyalleşememek çok büyük problem oluyor çoğu insan için.
Ya mesela ben de kapatırken bu konuşmanın başında söylediğim çok küçücük şeylerin eksikliğini hissedebiliyorsunuz ve yüzünüze çarpıyor demiştim ya, ona bir örnek vererek kapatayım ben de. Mesela Türkiye'de akşam dışarıya çıkıp çay kahve içmek arkadaşlarınla çok yaygın ve yerleşik bir kültürdür. Mesela Fransa'da 8 yıldır hala alışamadığım şeylerden birisi o benim. Abi akşam gidiyorum Paris'te bir kafeye oturuyorum ve sıcak içecek vermiyorlar. Ben neden gazoz tüketmek zorundayım bir kış akşamında dışarıda oturmak için? Çok sinir bozucu bir şey oluyor benim için. Ya da bazı kafeler şunu yapıyor. Akşam sıcak içeceği ek ücret falan koyuyorlar. Hani bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Bu mesela birini anlattığın zaman ya güler yani. Ulan bunun mu eksikliğini çekiyor? Çayını da kahveni de evinde iç falan derler ama bu gündelik hayatın çok böyle basit küçük şeyleri aslında bize evimizde, alıştığımız yerde olmadığımızı hatırlatabiliyor bence ve bu da çok insani bir şey. Özetleyecek olursak yine ben de gitmek de başarı değil. Ya tamamen ne istediğimize bağlı. İstediğim şey gitmekse gitmek bir başarıdır. İstediğim şey dönmekse dönmek bir başarıdır. Biraz böyle geliyor bana. Ve bir de Türk toplumunda toplumumuz müdahaleci bir toplumdur. Gidene de laf söylerler, kalana da laf söylerler. Çok da kafaya takmamak lazım.
Bu bölümün adını ben neden Paris kafelerinde çay içemiyorum yapalım mı?
Bu arada Almanya'da direkt öyle bir kapalı zaten kafe. 6'dan sonra genelde 5'ten sonra öyle bir. Soğuk olsa içerdik de.
Bu arada burada Almanya'da kafe de yok diye devam edeceksin zannettim. Çünkü öyle kneipe var. Hani böyle bar gibi, böyle daha birahane gibi şeyler var. Ama kahve, yani kahve kültürü, gidip çay kahve içeceğin sadece bir yer çok nadir var. Büyük şehirlerde var. Küçük şehirlerde olmayabilir daha ziyade. Neyse, o zaman kapanışa geçiyoruz. Ağzına sağlık Ebu Bekir.
Ben size çok teşekkür ediyorum katkılarınız için arkadaşlar. Bugün arkadaşlarım Elif, Zehra ve Mert'le beraber yurt dışından dönmek başarısızlık mı sorusuna cevap aramaya çalıştık. Bir cevabımız var mı o da belli değil ama aslında bence mesele biraz bu sorunun üzerine düşünmekti. Herkese dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Occident'in sonraki bölümünde görüşmek üzere.
Teşekkürler dinlediğiniz için.
Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.